Ayrım 15.
Sayfa 194. Başka bir şey söylemek istemişler besbelli ama ne? İki kat fazla süt içeren tek margarine ne dersiniz peki? İki kat fazla bir karşılaştırma sözüdür ve bir şeyden iki kat fazla biçiminde kullanılmalıdır. O ilk şey ne? Bu margarin neden iki kat fazla süt içeriyor? Başka bir margarinden mi, daha önceki kendisinden mi? Tıpkı biriyle ilgili olarak iki kat fazla çalışıyor demekteki eksiklik gibi. Başa benden sözcüğünü getirebilirsiniz ya da eskisinden diyebilirsiniz. Ama bir karşılaştırma öğesini tek başına kullanamazsınız. Üstelik matematiğin şaşırtıcı sonuçlarını da düşünmeliyiz. İlki 0.01 mg süt içeriyorsa örneğin. Başka bir şey daha var. Söz edilen karşılaştırmanın bir öğesini tek ilan edemezsiniz. Bir başka margarin reklamındaki Emel Hanım kimmiş? Adının altında yazıyordu. Okumadınız mı? Aşçı ve restoran sahibi. Demek hanımın aşçıları ve restoranları var. Yok canım, öyle demek istememişlerdir. Aşçı sahibi olmak çirkin bir söyleyiş. Hanımın bu işten anladığını, çünkü aşçı olduğunu belirtmek istemiş olmalılar. Amaç buysa şöyle söylenmeliydi. Restoran sahibi ve aşçı. Aman canım, ne var bunda demeyin. Çünkü Türkçeyi bilmek böyle bir şeydir. Margarin ve deterjan reklamlarını birleştiren bir örnekte de iki boş deterjan kutusu getirene iki paket margarin verileceği açıklanıyor ve ısrarla belirtiliyordu. Margarinlerinizi hiç para vermeden alacaksınız, yani bedava. Hiç para vermedenin bedava anlamına geldiğini bilmeyen çıkabilir mi? Belki bedavanın bunca dolaylı ödetme anlamı kazanmışken ne demek olduğunu açıklama gereği duyabilirsiniz ama tersi kötü. Sahi margarin ve deterjan ne demek? Tatilinizi nece alırdınız? Güneydeydim geçen yaz. Dalyan, Fethiye, Patara, Kalkan, Kaş, Kemer, Antalya. Kimileri hiç görmediğim, kimileri 20-25 yıl önce gördüğüm yerler. Turizmin kalbi Türk Rivierası. Köy, kasaba adları, bildik yerlerin adını taşıyan yol levhaları da olmasa kendinizi yabancı bir ülkede tatil yapan Türk turist gibi hissedebilirsiniz. Uzun yıllar patlamasını beklediğimiz turizmi patlamış, güney illerimiz, ilçelerimiz aklımıza bile getirmediğimiz ani bir değişme ile mi serpilip gelişmiş, kestirmek güç. Yeni yapıların içinde cami bolluğu dikkatimden kaçmadı. Bu da tam Türk usulü bir çelişki. Yaşamın her alanı, yiyip içmekten giyime eğlenceye kadar her alan yabancı turiste göre ayarlanmışken kimin için yapıldığı bile belli olmayan bir yığın cami. Türk olarak hele herhangi bir yabancı diye bilmiyorsanız gurbete düşmüş gibi oluyorsunuz. Ortada ekmek parası falan da yokken bu yaban ellerde ne aradığınız sık sık aklınıza takılan bir soru. Eski otellere yeni hoteller eklenmiş, pansiyonlar pensiyon halini almış, plaj eskimiş, bütün kumsallar beach olmuş, tatil köyleri ise yerini çoktan holiday village'lara bırakmış. Bir patlama olmuş olmasın ama bu patlama yabancı turist sayısından çok yabancı sözcük sayısına gerçekleşmiş. Turizm artık tümüyle Türkçenin dışında akıyor. Türkçe bir ad görmek neredeyse olanaksız. Köylüler bile İngilizceye sökmüşler. Zaten pek başka çareleri de yok gibi. Yalnızca adlar değil, bütün duyurular, el ilanları, vitrin yazıları, yemek listeleri bile İngilizce. Artık yalnızca Türkçe bilerek Türkiye'yi dolaşmak ciddi bir cesaret gerektiriyor. Papila Shopping Center. Bir Türk'ün uğrama olasılığı ya yok ya da center sahibi tarafından göz ardı edilebilecek kadar küçük bir olasılık. Bunları beğenmiyorsanız Gemürze Bazar'a gidin. Gemürze nedir diye de sormayın, bilmem. Size kalacak yerde bulmamız gerek. Hotel Sea Gala'da mı kalırsınız? Hotel Janina'da mı? Daha sonra Liebe Pension ya da Green Paradise ile Renaissance Resort ya da Club Salima'ya ne dersiniz? Aquamarine'de denize girer. Tropik kafe barda espresso ya da yazılışa göre espressonuzu içer. Bu arada 40 yıllık kahve istemek için Türk kahvesi diye belirtmeniz gerek ve vahvahlı küçümseyen bakışları göze almanız. Aqua Park adlı tekneyle tura katılabilir. Active Rent-A-Car'dan bir araba kiralayabilirsiniz. Akşam yemeği size kalmış. Grill bara mı takılırsınız? Zwilling restoranta mı karar kılarsınız? Orasını bilemeyeceğim. Ama gece için bir önerim olacak. Tifon bara gidin. Ne de olsa Türkçe bir ad taşıyor. Sahibinin adı Tayfun'muş, o da İngilizce bir sözcük bulmaktansa adını İngilizce yazmış. Yurdum insanı karnını zor doyururken buralarda nasıl tatil yapacak? Haydi tatil parasını denkleştirdi diyelim. Kendisini yabancı bir ülkede hissedecek ve bütün alışverişini dövizle yapacaksa yurt dışında tatil yapması daha akıllıcı olmaz mı? Diyeceksiniz ki turizmde hedef kitle Türkler değil. Bunca hazırlık zaten yabancı turiste göre yapılıyor. O zaman da bir sorun var. Bunca yabancı sözcükten hedeflenen turist kitlesi ne anlıyor? Belçikalıya İngilizce, Danimarkalıya Fransızca, İngilizce, Almanca da yatmak değil kastettiğim. Bu da var. Ama sözde kendi dilinde yazılmış yalan yanlış sözcüklerle gülünç duruma düşmek. Asıl bu. Yabancıya sevimli görünme çabası tam da bu noktada gülünç sonuçlar doğuruyor. Bütün bunlar turiste kendisini evindeymiş gibi hissettirmek için yapılıyormuş. Canım, o turist kendisini çok da evinde gibi hissetmek istiyorsa hiç çıkmazdı evinden zaten. Acaba bu ülkenin kültürünün rakı ve şiş kebaptan ibaret olmadığında merak ediyor olabilir mi? Bilmem ki. Siz kimsiniz? Kavramların eskimesi. Et kokarsa tuz, peki ya tuz kokarsa? Bu soru son zamanlarda hep bildiğiniz nedenlerle sık sık soruldu. Bir de ben niye soruyorum? Şundan. Sözcükler eskirse değiştirirsiniz, yerine Arapçasını, Farsçasını, daha olmadı Fransızca ya da İngilizcesini koyarsınız. Örneği henüz unutulmadı. Devrim sözcüğü 12 Eylül döneminde Kenan Paşa'nın marifeti ile ve bu nedenle sürülmüştü dilden, yerine Arapça inkılap sözcüğüne bırakarak. Peki ya kavramlar eskirse? Her türlü değeri büyük bir hızla eskitiyoruz ya, kavramlarımız da nasibini alıyor bundan. Yoz çağrışımların kurbanı ediyoruz onları. Gerçek yerlerini aşındırıp bozuyoruz, işe yaramaz kof boşluklara dönüştürüyoruz. Kavramları eskitmede en büyük pay televizyonun, özellikle kimi reklamlar, önceleri çok önemli bulduğumuz kavramları çocuk oyuncağını çevirdi. Hemen aklınıza geliverecek bir tanesi, her gün kim bilir kaç kez, altları kuru bebekler mutlu deyip duruyor. Bebeklerin sağlıklı ve mutlu olması tabii ki atlarının kuru olmasına bağlıdır diye dönüp dönüp pekiştiriyor. Sağlık ve mutluluk kavramları yalnızca atların kuru olmasına bağlı olabilir mi? Herkesin var olduğu sürece peşinden koştuğu, tam ele geçirdiğini sandığı adı yitirdiği ve yeniden aramaya koyulduğu o büyülü mutluluk kavramı bir çocuk bezine feda edilir mi? Edildi bile. Böylece mutlu kavramı hafifledi, eridi, çürüdü, pislendi ve çişlendi. Ya güzellik kavramı, güzel diye önümüze sürülenler, erkekler arası özel hovardalık dili çoktandır televizyon programlarında kullanılıyor. Daha kötüsü yadırgatıcı bir etki bile yaratmıyor. Hem güzel kadın görelim hem duygusal bir parça izleyelim dendiğinde kaç kişi irkiliyor? Ya da güzel şarkı güzel mesajlar veriyor diye sunulan bir şarkıda güzelliği mesajı aramak neden aklımızın ucundan geçmiyor? Çünkü bu güzel şarkının şöyle bir şey olacağını aşağı yukarı biliyoruz. Dünya dönüyor kendi halinde, oyna dostum haydi sen de oyna. Sezen Cumhur, Real Love adlı bu şarkıyı, bakın gerçek aşk nasıl olurmuş, seyredin parçayı diye emir verir gibi sunduğunda, seyredeceğimiz şeyin şarkı söyleyen, araba kullanan bir adamla, telefonun başında bekleyen bir genç kız olacağını, gerçek aşkın değil, aşka benzer bir görüntünün bile yer almadığı, zaten o kadar kolay olabilir mi? Gerçek aşkı görüntülemek, bir klip izleyeceğimizi o kadar iyi biliyoruz ki. Feminizm yükselmeye mi başladı, aynı anda eksiltilmeye başlanıyor. Kadınlara yönelik bir ürün, hiç zaman yitirmeden slogan artarak satışını artırma savaşına girişiyor. Başlıyor, yeni bir kadın hareketi başlıyor. Panty çoraplarıyla bu hareketi siz de yakalayın. Görüldüğü gibi artık kadın hareketini desteklemek için bir şey yapmanıza gerek yok. Bir çift çorap almanız yeter, hareketi yakaladınız gitti. İnsan yaşamındaki en önemli kavramlardan bir başkası, özgürlük kavramı da çoktandır bir şampuanın çok satması için feda ediliyor. Şampuan ve özgürlük, bir kavram bu kadar ucuzlatılabilir mi? Namık Kemal'lerin efsunkar bulduğu, Nazım Hikmet'lerin uğruna ölümlere gittiği, haykırdığı özgürlüğe ne oldu? Şimdi artık biz farkında olsak da olmasak da kafamızın içinde bir yerlere özgürlüğün o kadar da önemli olmadığı, sonunda fiyatı neyse ödenip alınabilir bir nesne ile özdeşleştirebileceği işlenmekti. Kazandırılan yeni çağrışımlar kolay kolay o kavramın üstünden sökülüp atılamaz. Söylenmiş olan iz bırakır, leke yapar ve çürütür kavramı. Kavramlar bu kadar eskitilince de adamın biri yeni çevre bakanı olduğunu öğrendiğinde bu bakanlığa ne kadar uygun olduğunu şu sözlerle anlatmaya çalışır. Çiğ köftenin yanında marul da olsa iyi olur. Çünkü biz çevreciyiz. Marul da yeşildir, yeşilliktir. Sayın sözcüğü de başka herhangi bir sözcük gibi bir sözcüktü. Önceleri karşıladığı bir kavram vardı. Biraz mesafeli bir saygı kavramı. Saygı gösterilmesi öngörülen kültürel ve toplumsal açıdan bir üst sınıftan kişiler için kullanılırdı şimdiye kadar. Sanatçılar, devlet adamları için. Son zamanlarda kavramın özünü yıpratacak kullanımlar çıktı ortaya. Mafya babalarından tutun öykücü katillere kadar sayın olmayan kalmadı. Sayın Ağansoy öldürtüldüğünde Sayın Çakıcı ile bağlantılar kuruldu. Susurluk susurluk olalı bu kadar duyuramamıştı adını. Sayın Çatlı, Sayın Koca daha yetmedi, Sayın Bucak yetişti Susurluk adını ünlendirmeye. Nasıl aranmaksa sözde aranmakta olan Sayın Kırcı, bütün televizyon programlarına telefonla müdahale etti de bunların sayınlıklarına gölge düşmesini önledi. Sonra Mesut Yılmaz'ın burnunu kırıp sayınlar ordusuna kendisini zorla katan Özerdem katıldı kervana. Kendisiyle bağlantı kurulduğunda Sayın Özerdem neden Sayın Mesut Yılmaz'a yumruk attınız diye sorulacaktır. O da sayınlığından hiç kuşku duymadan yanıtlar verecektir. Bu durumda Mesut Yılmaz lütfen bana sayın demeyin diye karşı çıksa haklı olmaz mı? Ahmet Özal siz Sayın Rahmetli Adnan Kahveci ile diye söze başlayacak Tansu Çiller o devşirme Türkçesiyle sayın bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi söylemiştir diye doygun açıklamalar yapacak. Kavramların eskimesi böyle bir şeydir işte. Bir gün gerçekten saygıdeğer olduğunu düşündüğünüz birinden söz etmeniz gerekir. Bir de bakarsınız ki gerçekten saygıdeğer olma kavramının bulunması gereken yerde kemirilmiş bir boşluk. Siz kimsiniz? Kimi sözcüklerimiz ne güzeldir, delikanlı gibi. Her ne kadar delikanlı sözcüğü bir cinsiyet ayrımı yapıyor ve erkeği getiriyorsa da akla, kız olsun erkek olsun gençlik bir delikanlılıktır. Bu kanın deli akışını devletin eğitim kurumları çeşitli toplumsal kuruluşlar örgütleyip yönlendirmezse genç, delikanlının buyruğuna girer, toplumda yalnızca yönlendiremediği akışın sonuçlarını kabul etmekle kalmaz, yönlendirememenin sorumluluğunu da taşımak zorunda kalır. Haksızlık etmeyelim. Birileri delikanlılarımızı deli akışına bırakmıyor, yönlendiriyor, üstelik sizin istediğiniz dışında. Size de izlemek ve şaşmak kalıyor. Hem genci milli eğitimin hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan sözde eğitimden geçirip bırakın eğitmeyi, genel geçer bir kültür bile vermeyerek, hele kendini tanımak ve ifade etmek gibi haklarını yok sayarak, eline ne işe yaradığı belirsiz bir diploma tutuşturup sokağa bırakacaksınız, hem de okullardaki şiddet olaylarına şaşacaksınız. Bu arada sizin eğitemediğiniz alanlarda gençliğe nereden ve nasıl örnekler sunulduğuna dikkate bile almayacaksınız. Amaçsız, hedefsiz kaba güç, Amerikan gençliğinin uyuşturucu problemi, sekse ve şiddete dayalı bir yaşam modelini batılılık diye hurafelere, medyumlara, cinlere, günah ve cehennem kabuslarına dayalı bir çağ dışılığı, maneviyat diye sunacaksınız. Sonra da gencin eroin ile tarikat arasında savrulmasına, bu ikisi arasında pek bir fark bulunmadığını unutarak tepki duyma cesaretini kendinizde bulacaksınız. Bir yolunu bulup üniversiteye geldiğinde de yok diye bir ucube çıkaracaksınız karşısına. Düşünmeyi zaten öğretmediğiniz genç, öl yardımıyla bulup benimsediği düşünceleri söylemeyi düşünce özgürlüğü sanacak ve bu eğer bir özgürlükse, onu bundan da mahrum etmek için akıl almaz yöntemler geliştireceksiniz. Sanatla, politika ile toplumla ilgilenmelerini tehlikeli buldunuz ve olası ilgilerini daha doğmadan öldürdünüz. Sanatı önemsiz ve anlamsız kıldınız. Toplum sorunlarıyla politik anlamda ilgilenen ağabeylerinin başına neler geldiğini bir yolunu bulup öğrettiniz ya da gençler kendileri öğrendi, ille de asmak istediğiniz gençleri, yaşlarını bile büyüterek idam sehpasını nasıl gönderdiğinizi. Bunları yapanların cezalandırılmak, hatta sorgulanmak bir yana paşa hayatıyla ödüllendirildiğini de kendi gözleriyle gördü. Sakınca görmediğiniz tek uğraş olarak sporu, en çok da futbolu sundunuz. Bu arada kimilerinizin kendi hedefini, kesin çizgilerle belirleyip gençlere hedef diye sunduğu da unutulmamalı. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunurdu. Ama vücut sağlamlığı insanı tehlikeli düşmanlar karşısında güçlü kılarken sağlam kafanın ne gibi tehlikeler getireceği hiç belli olmazdı. Sağlam kafa deyip de bu işin uzmanlarının pekala gençler adına yapılabileceği düşünme gibi zahmeti çok, getirisi düşük işleri gençlere sokmanın pek bir alemi yoktu. Nitekim gençler bu tarz gereksiz işlerden uzak tutuldular. Belirlenen tek hedef olarak para gösterildi onlara. Ne yapıp yapıp para kazanmak ama az buz değil, çok para kazanmak. Çünkü siz zenginleri seviyordunuz, hangi yolla zengin olduklarını umursamıyordunuz. Gençlerden kimi zengin olmak konusunda yeteneksiz çıktı. Umduğunuz başarıyı gösteremedi ve insanlık, hak, dürüstlük gibi çoktan modası geçmiş kavramlara takıldı kaldı. Bu kavramları kendi işlerinde öldürmeyi başarmış olanların da ayağına şeytan dolandı. Tam işleri yoluna koymuşken tetikçilerdi, mafyaydı, bir takım gereksiz kişilerce rahatsız edilip hapsi boyladılar. Gençler futbolun bir toplumu uyutmada en etkili ilaç olduğunu henüz fark etmediler. Ama kendilerine öğütlendiği gibi çok para kazanmanın söylendiği kadar kolay olmadığını günler değil, aylar süren iş arama süreci içinde kendiliğinden öğrendiler. Onlara sunduğumuz başka bir seçenek olmadığı için köşe dövmenin sihirli formülü iflas edince kendilerini bir boşluğun içinde bulmaları kaçınılmazdı, öyle de oldu. Siz yine ve hala model üretmekten vazgeçmiyorsunuz. Bir günde ünlü olup çuvalla para kazananları göstermeye devam ediyorsunuz. Adından söz ettirmenin yetenek, disiplin ya da çok çalışmadan geçmediğini, günümüzün beyaz atlı, göbekli prenslerinden ya da pembe peri masallarından fırlamış birileri isterse, en yeteneksizin, en vurdum duymazın, en tembelin birkaç ayda yıldızının parlayacağını sayısız örneklerle göstermeyi sürdürüyorsunuz. Aynı anda uğraşacağı iş her ne olacaksa bu konuda çok azimli olması ve çok çalışması gerektiğini söyleyemezsiniz artık, inandırıcı olmaz. Siz kimsiniz ve ne yapıyorsunuz? Bırakın gençlerimizin yakasını, çekin o kirli ellerinizi üstlerinden. Uyuşturmayın onları. Uyuşturmayın ki pisliğiniz sizinle sınırlı kalsın, geleceğe bulaşmasın. Karı koca ve koca karı. Genellikle çok konuşan insanlar kimi zaman bir takım sözleri hiç düşünmeden söyledikleri için saçmalarlar. Saçmaladıklarını söz ağızlarından çıktıktan sonra fark ettikleri için düzeltmeye çalışmaları daha da batırır onları. Lafı nasıl toparlayacaklarını, nereye bağlayacaklarını bilemezler. Korhan Abay, Altın Portakal ödül törenini sunarken en iyi erkek oyuncu elimizdeki zarfın içinde dedikten sonra tabii sadece adı, o zarfa sığacak erkek oyuncu henüz yok diye sözde toparlamaya çalışmıştı. Oysa henüz yok ile bu kez de başka bir çıkmaza sürüklenmişti. Henüz yoksa bir süre sonra olacak demektir. Zarfa sığacak erkek oyuncu, parmak oyuncu yarışması. Oysa bu denli titizlenmesine gerek yoktu. Çünkü az önce onarılması olanaksız daha pek çok şey söylemişti. Birazdan çok değerli sanatçımızdan küçük bir mini konser dinleyeceğiz demişti örneğin. Konser verilecek miydi, dinlenecek miydi? Görmeyecek, yalnızca dinleyecek miydik sanatçıyı? Sanatçının çok değerli olduğu hangi ölçütlere göre belirlenmişti? Yoksa hem küçük hem mini olan bu konser çok değerli sanatçımızın yalnızca bir ah deyip konserini bitireceği anlamına mı geliyordu? Neyse ki kendisi fark etmediği için düzeltmeye kalkışmamış, durumun daha da kötüleşmesi ancak bu sayede önlenebilmişti. Bundan da önce Müjde Ara erkek kadın dedikten sonra tabii bir kadın olarak yani kesinlikle anti-feminist düşüncelere sahip değilim diye açıklamalara kalkışmıştı da içinden çıkamayacağı durumlara düşmüştü. Kendisini kadın sayması biz kadınlara hakaret içermez onun bileceği iştir. Ama anti-feminist düşüncelere sahip olmamak için kadın olmak da gerekmez. Bizden söylemesi. Bu fazlasıyla aşırı ve gereksiz bir özveri olur. Erkek kadın sözü Müjde Ara övgü sayılabilir. Ama kadın Korhan aşağılama yerine geçer. Hiçbir kadın feminizm uğruna Korhan'ın kendisini harcamasını istemez. Bu kadın erkek meselesi biraz karışık çünkü. erkek sözcüğü sözüne güvenilir, dürüst, mert anlamları içerirken kadın dayanıksızlık, gözyaşı çağrışımları yapar. Eğer anlamı biraz abartmak, kahpe, dönek sözünde durmaz anlamlarını da katmak isterseniz söze kadın yerine karı demeniz yeterlidir. Karı sözcüğü eş anlamına da gelmez mi diyeceksiniz. Gelir elbette ama bir garip gelir. Bir haber başlığı anımsıyorum. Geçen yıl bir Amerikalı aileyi havaya uçurdular. Koca karı ve iki çocuk. Nasıl yadırgatıcı değil mi? Karı koca ve iki çocuk denir ama gördüğünüz gibi koca karı ve iki çocuk denmiyor. Neden? Kocamış yaşlı anlamına gelen koca sözcüğü karı ile bileşik sözcük oluşturmuştur da ondan. Bileşik sözcük de bir daha kopmayacak bir bileşim demek olduğuna göre kolay kolay ayıramazsınız kocayı karının başından. İşe bakın, koca sözcüğü bile ancak aşağılama anlamı taşıdığında gelip karı ile bileşik sözcük oluşturabiliyor. Dili o toplumun bakışını yansıttığına göre Türkçe Türklerin kadına bakışını çok fazla açıklamıyor mu? Daha içinde kadın ya da karı sözcüğü geçen deyimlerle atasözlerini anımsamadık bile. İki anlamlılık. Kimi dilciler öyle sözler vardır ki iki anlama gelmesi önlenemez derler. Üstelik bu her dilde böyledir. İki anlamlılık kaçınılmazdır. Kimi sözlerin iki anlama gelmesi önlenemez mi gerçekten? Önlenemiyorsa çok kötü. Bu dilin önemli bir zayıflığıdır. Ne yaparsanız yapın iletmek istediğiniz asıl anlamı iletemeyeceksiniz demektir. Her seferinde sözünüz başka türlü de anlaşılabilecek. Böyle şey olmaz. O sözün iki anlama gelmesine yol açan etkeni bulup ortadan kaldırırsanız söz neden hala iki anlama gelmeye devam etsin? Örneklere geçelim. Başhemşire bana kraliçe gibi davranıyor. Bu tümce iki anlama da geliyor gerçekten. Başhemşire bana ben kraliçeymişim gibi davranıyor, çok iyi bakıyor, bir dediğimi iki etmiyor. Ya da o kraliçeymiş gibi davranıyor, hemşirelik görevlerini yerine getirmiyor, burnundan kıl aldırmıyor. Birbirinden farklı, hatta birbirine taban tabana zıt iki anlam. Peki, tek anlama gelmesi sağlanamaz mı? Sağlanmaz olur mu? Sorun, kraliçe sözcüğünün kullanımından kaynaklanmakta olduğuna göre bu sözcüğe getirilecek eklerle çözümlenebilir. Ya başhemşire bana kraliçeymişim gibi davranıyor dersiniz ya da başhemşire bana kraliçeymiş gibi davranıyor dersiniz sorun biter. Planlarımı bozmadan önce onu hemen yok edeyim. Aslında bu tümcede iki anlamlılık yok. Yok edilmesinden söz edilen şey planlar olamaz. Çünkü böyle olsaydı onun sözcüğüne gerek kalmazdı. Planlarımı bozmak yerine yok etmeliyim denmesi yeterdi. Öyleyse yok edilmesi düşünülen şey planlardan başka bir şeydir. O şey neyse adını söylersiniz olur biter. Tracy, ben de senin gibi incitmek istemiyorum. Sen denen kişi Tracy'yi daha önce incitmiş midir? Yoksa Tracy'yi incitmemek konusunda sözü söyleyen kişiyle sen arasında ortak bir karar mı vardır? Burada sorun senin gibi sözünün kullanıldığı yerden kaynaklanıyor. Senin gibi incitmek biçiminde kullanılırsa örnekteki gibi sen daha önce incitmiştin anlamı taşır.